Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 11.
Bu utangaç duruşlu, tuhaf görünüşlü, ufak tefek, dalgın bakışlı adam, alnının orta yerindeki istavrozu andıran yara iziyle, delikanlılığında bir umutsuzluk anında kendini vurmaya kalkışmıştı. Selanik gazinolarındaki gürbüz genç subaylar arasında biraz yadırganıyordu. Ama Gökalp'in düşüncelerine karşı saygı besliyorlardı. İçlerinde onun etkisiyle yeni bir Türklük duygusu gelişmeye başlamıştı. Bununla birlikte Müslümanlıktan önceki Türk törelerine dönülmesini isteyen Ziya Gökalp'le, Batı geleneklerini tercih eden Mustafa Kemal arasında bir görüş ayrılığı vardı. Mustafa Kemal bu bakımdan başka bir entelektüel olan ve Türk okuyucusuna Avrupa'nın ve özellikle Fransa'nın sosyal ve kültürel yaşayışını tanıtmak isteyen şair Tevfik Fikret'le, daha sonraları ikinci bir uygarlık daha yoktur, uygarlık demek Batı uygarlığı demektir ve gülüyle dikeniyle kabul edilmelidir düşüncesini savunan Abdullah Cevdet'e daha yakın bir ilgi gösteriyordu. Mustafa Kemal'in politikadan uzak kalmasına imkan yoktu. Çevresindeki arkadaş topluluğu zamanla siyasal bir grup niteliği almıştı. Şimdi tümenindeki subaylarla sık sık buluşarak strateji konusunda konuşmalar yapmaya başlamıştı. Amirleri bunun altında da siyasi bir amaç sezdiler. Fırkanın hafiyeleri onu İstanbul'a jurnal ettiler. Harbiye Nazırlığı'na getirilmiş olan Mahmut Şevket Paşa'nın talimatı üzerine Mustafa Kemal kıtadan alındı ve başkente atandı. Burada genelkurmay bürolarında gözaltında bulundurulabilecekti. Ama Mustafa Kemal İstanbul'da fazla kalmadı. Zira 1911 yılının yazında dünya durumu yepyeni bir gelişme göstermişti. Dikkatler artık Rusya ve Avusturya'nın Balkanlar üzerindeki emperyalist faaliyetlerine değil, Almanya ile onu hızla kovalayan İngiltere ve Fransa'nın Afrika kıtasındaki emellerine çevrilmişti. Almanların Fas'taki Agadir'e yaptıkları panter sıçrayışı ortada bir savaş tehlikesi yaratmıştı. Bunun sonucunda doğan Fransız-Alman anlaşmasıyla Fas Fransa'ya ve Kongo'nun ufak bir kesimi de Almanya'ya verildi. Bu olay emperyalizm sahnesinde İtalya'nın da görünmesine yol açtı. Kuzey Afrika yağma edilecekse bundan ona da pay ayrılmalıydı. İtalya böylece Türklerin ihmal ettikleri Batı Trablus ve Bingazi mutasarrıflıklarını kendine katmaya karar verdi. Türkiye'ye savaş açarak Trablus'la Bingazi'yi işgal etti. Şimdi Enver'e kendine çok yaraşan kahraman şövalye rolünü oynamak için yeni bir fırsat çıkmıştı. Hem de bu sefer bir İslam mücahidi kılığına girerek. Bir sürü Balkan eyaletleri ve Girit gibi Batı Trablus'un da ihmal yüzünden elden gitmesine göz yumulamazdı. Yoksa Müslüman alemine karşı çok küçük düşülürdü. Böylece Enver bir takım ateşli genç subaylarla birlikte bir savunma kuvveti kurmak üzere Kuzey Afrika'ya gitti. Mustafa Kemal bu seferin akıllıca bir iş olduğuna inanmıyordu. Asıl tehlikenin Balkanlardan geleceğini pek iyi bilmekteydi. Arkadaşları onun aksine her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, Batı Trablus'un işgalinin Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi yolunda atılmış bir adım daha olduğunu ve bu gidişin ancak ana vatan dolaylarında önlenebileceğini kavrayamıyorlardı. Ama o da kamu isteklerinin akıntısına karşı gelemezdi. Savaş alanındaki başarıları parti içindeki durumunu sağlamlaştırmaya da yardım edebilirdi. Hem zaten nasılsa burada, İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa ona göz açtırmıyordu. Ayrıca Enver'den geri kalmayı da kendine yediremezdi. Böylece Enver'e katılmak üzere gemiyle yola çıktı. Sözde sivil bir gazeteci olarak uydurma belgelerle seyahat ediyordu. Şimdi fırkanın gözde bir hatibi olan şair arkadaşı Ömer Naci'yi de yanına almıştı. Son dakikada iki parti üyesinin daha yanlarına katılması Mustafa Kemal'in oldukça canını sıktı. Zira bunlardan biri bir zamanlar onu öldürmekle görevlendirilmiş olan Yakup Cemal'di ki kendisine kalsa böyle bir işte yol arkadaşlığı için herhalde onu seçmezdi. Yola çıkmadan önce buradaki işlerini sonradan yaveri olacak olan yakın arkadaşı Salih'e, Bozok, emanet etti. Ona annesine verilmek üzere para bıraktı ama şimdilik gittiği yeri Zübeyde Hanım'a bildirmemesini söyledi. Gemiden Salih'e yazdığı mektupta, "Alaydaki arkadaşlara selam söyle," diyordu. "Birlikte hazırlamış olduğumuz manevra programı çok güzel sonuçlar verdi. Sakın sıkılıp vazgeçmesinler. Yine eskisi gibi tembellik ederlerse hiçbir şey başaramayız." 7. Bölüm Batı Trablus Savaşı. Kuzey Afrika cephesi iki kesime ayrılıyordu. Batıda Trablus, doğuda Bengazi. Fethi şimdi Paris'ten kalkmış, aceleyle Trablus'a yetişmeye çalışıyor, Mustafa Kemal de Bengazi'ye gidiyordu. Buraya varmak için Mısır'dan geçmesi gerekiyordu. Mısır ise İngilizlerin elinde olduğu için tarafsızdı. Savaşa katılmaya giden Türk subay ve erlerinin memleketten geçmesine izin verilmiyordu. Bu yüzden Enver ve ötekiler tanınmamak için çok dikkatli davranmak zorundaydılar. Bir gün Selanik şivesiyle konuşan bir dükkancı, "Olmayasın sakın sen Enver," diye sordu. Enver buna soğukkanlılıkla, "Keşke olabilseydim," diye cevap verdi ve başka bir soruyla karşılaşmadan alışverişini bitirdi. Mustafa Kemal'e gelince o, Kahire sokaklarında hepsinden çok göze çarpıyordu. Göz alıcı açık rengi, askerce duruşu ve yürüyüşüyle onun bir Türk subayı olduğunu kestirmek güç olmasa gerekti. Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın huzuruna çıktı. Hıdiv onun giriştiği işle yakından ilgilendi ve manen destekleyeceğine söz verdi. Mustafa Kemal bundan sonra İstanbul'dan ek ödenek ve subay istedi ve Bengazi'ye göndermek üzere oradaki Sünusilerden de gönüllüler topladı. Sonra Arap kılığına bürünerek ilk fırsatta Batı Sahra'ya doğru yola çıktı. İsteği üzerine Selanik'ten iki dostu daha kendilerine hukuk öğrencisi süsü vererek İskenderiye'de ona katılmışlardı. Çöldeki son tren istasyonuna yanlarında üç kişi daha olduğu halde ulaştılar. Bir Türk topçusu, bir Arap tercüman, bir de Mısırlı bir rehber. Yolcular arasında bulunan beş Türk subayını tevkif etmek üzere emir aldığını açıklayan Mısırlı bir subay trende araştırma yaptı. Sadece Arap kılığına girmiş olmakla bu subayı atlatamayacaklarını anlayan Mustafa Kemal, kimliklerini açığa vurdu ve Mısırlı subayın dinsel duygularına hitap ederek onunla konuştu. Bu savaş Hristiyan gavurlarına karşı açılmış bir cihad-ı mukaddesti. O da iyi bir Müslümansa, Peygamberimizin ve Kur'an'ın buyruklarına karşı gelmeye, Tanrı iradesini engellemeye kalkışmazdı herhalde. Mustafa Kemal'in güzel ve akıcı konuşmasının etkisi altında kalan subay, sonunda uzlaşmaya razı oldu. Üç Türk subayını serbest bırakacak, yalnız yanlarındaki üç kişiyi alıkoyarak amirlerinden talimat isteyecekti. İçlerinden birini, üstlerine herhalde Mustafa Kemal diye yutturabilirdi. Ertesi gün Türk topçusundan başka hepsi serbest bırakıldı. Mısır'daki yeraltı teşkilatının, tren hattının gerisinde oldukça ustalıkla kurmuş olduğu bir kampa doğru yol aldılar. Burada at, deve, yiyecek, su kırbası gibi kendilerine gerekli her şeyi sağladılar. Yalnız bir ilaç sandığı eksikti. Onu da zaten beraberlerinde getirmişlerdi. Çölün göbeğinde bir hafta kadar deve sırtında yol aldıktan sonra bir gece nihayet sınır sandıkları bir yere vardılar. Sesleri duyulmasın diye develerin ağızlarına ıslak bez bağladılar. Çadır kurup sırtlarındaki Arap kıyafetlerinin yerine üniformalarını giyerek silahlarını gizlemiş oldukları yerden çıkardılar. Ama başlarında İngiliz ve Mısır subayları bulunan bir müfreze asker gelip yollarını kesti. Sözcülüğü yine Mustafa Kemal yaptı. Tehdit edici bir tavırla burasının Osmanlı toprağı olduğunu söyledi, ötekilerin buraya girmeye yetkileri yoktu. Onlarsa sınırın yakın zamanda değiştirildiğini ve şimdi burasının Mısır toprağı olduğunu ileri sürdüler. Mustafa Kemal yine kafa tutarak onlara derhal çekilmeleri için bir ultimatum verdi. Yoksa ateş açtıracaktı. İngilizler aradaki sayı farkına gülmekle beraber sonunda boş vererek çekildiler. İki gün sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları Tobruk dışındaki Türk ordugahına varmış bulunuyorlardı. İtalyanlar Trablus'u, Bingazi'yi ve Libya'nın diğer limanlarını çabucak ele geçirmişler, Tobruk'la çevresindeki yüksek tepelerde sağlam bir savunma durumu almışlardı. Türklerin karargahı şehrin batısına düşüyordu. Ellerinde ancak küçük bir garnizon kuvveti vardı. Daha çok Sünusi kabilelerinin yardımına bel bağlamışlardı ki, Enver'in gösterdiği bütün çabalara rağmen onlara da tam olarak güvenemiyorlardı. Enver bir şeyh kıyafetine bürünmüş olarak gösterişli bir çadırda Arapları kabul ediyor ve onlara altın dağıtıyordu. Araplar yine de dövüşmeye yanaşmıyorlardı. Enver'den geri kalmayı kendine yediremeyen Mustafa Kemal de hemen onunki gibi bir kılığa girdi. Şeyh kıyafetinin kendine çok yaraştığını gördü. Sonradan bu kılıkla Kahire sokaklarında dolaşıp gösteriş yapacaktı. Ama Mustafa Kemal askerlik bakımından Enver'den daha gerçekçi davranıyordu. Siperleri at üstünde denetledikten sonra şeyhleri ve kabile reislerini bir toplantıya çağırdı. Düzensiz bir kalabalıkla karşılaştı. Çoğunun elinde modası geçmiş tüfeklerden ve sopalardan başka silah yoktu. Mustafa Kemal hepsinin önderi durumunda olan Şeyh Mebri'yi huzuruna getirtti. Ona din kardeşim diye hitap ederek İslam ellerini işgale gelen kafirlere karşı bir kutsal savaş açmaya çağırdı. Tobruk'un doğusunda savunma bakımından zayıf olan bir kesime geceleyin saldırmayı teklif etti. Ama şeyh bu kadar kolay harekete geçecek adamlardan değildi. Sopadan başka silahları pek bulunmayan adamlarının dövüşemeyeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine Mustafa Kemal de cebinden bir defter çıkardı ve içinden bir şeyler okur gibi yaptı. Sonra senin kim olduğunu şimdi anladım Şeyh Mebre dedi. Mısır'dayken senden bana söz etmişlerdi. İtalyanların hesabına çalışan belli başlı casuslardan biriymişsin. Ben buraya İtalyan casuslarıyla değil, memleketleri uğruna dövüşe hazır olan Araplarla görüşmeye geldim. Daha fazla konuşmakta fayda yok. Ben daha hazırlıklı ve daha iyi teçhizatlı olan öteki kabileleri destekleyeceğim. Bu manevra başarılı oldu. Ertesi gün şeyh öbürlerinin yardımına tenezzül etmeyerek sadece kendi kabilesiyle saldırıya geçeceğini bildirdi. Araplara birkaç tüfek dağıtıp nasıl kullanacakları da öğretildikten sonra saldırı sabaha karşı yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. 70 kadar top ele geçirilmiş ya da yok edilmiş ve 200 İtalyan esir alınmıştı. Bu İtalyan askerleri bundan sonraki çöl seferlerinde de görüleceği gibi artık savaşa devam etmeyecekleri için sevinç içindeydiler. Türkler bu esirleri Sahra'dan ya da Mısır üzerinden nasıl yolunu bulurlarsa memleketlerine dönmek üzere salıverdiler. Bununla beraber Tobruk'u ele geçirmek imkansızdı. Kıyı boyundaki öteki kalelerde olduğu gibi burada da Türklerin elinden gelen tek şey, sadece İtalyanların surlardan dışarı kaymasını önleyebilmekti. Bu savaşta Türklerin tek başarısı, İtalyanları takviye birlikleri getirmek zorunda bırakmaları oldu ki, deniz yoluyla geldiği için bunu da önlemeye imkan yoktu. Bu savaş böylelikle Mustafa Kemal'e sonradan Gelibolu Savaşı'nda çok işine yarayacak olan bir askerlik dersi verdi. Deniz üstünlüğünün önemini ve denizden topçu ateşiyle desteklenen bir düşmanın karaya çıkarma yapmasını önlemenin imkansızlığını anlamış oldu. Türk deniz kuvvetleri ise bu arada varla yok arasında bir durumdaydı. Abdülhamit sürekli olarak Haliç'te demir atmış duran donanmasının çürüyüp gitmesine bile bile göz yummuştu. Bu arada Türk silah ve teçhizatı Trablus'a türlü tehlikeli yollardan sokuluyordu. Bu iş de Hüseyin Rauf'a düşüyordu. Rauf'un elinde Çanakkale dışındaki biricik Türk savaş gemisi olan Hamidiye kruvazörü vardı. Hamidiye Amerikalılardan alınmıştı ve aslında Baknım Paşa diye anılan tuhaf bir Amerikalı maceracının kumandası altındaydı. Amerika gemiye Atlantik'i geçmek için bir Bahriye subayı vermeyi reddedince bu işi eski bir Şilep kaptanı olan Baknım üzerine almıştı. Şimdi de taşıdığı her gemi yükü silah için karşılığında makbuz göstererek uygun bir yüzdelik almaya yetkisi vardı. Silahlar Suriye'ye götürülür ve orada Kuzey Afrika kıyısına gidecek gemilere aktarma edilirdi. 1912 ilkbaharında İtalyanlar Rodos'u ve 12 adayı işgal edince Baknın Paşa'nın işi de güçleşti.
Ayrım sonu.